23. Tapınak nedir? Kutsal yazılar içinde diğer hepsinden daha çok Advent inancının temeli ve orta direği olan ayet şu bildiridir. 2300 akşam sabah olacak. Sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak. Daniel 8. bölüm 14. ayet. Bu sözler Rabbin yakında gelişine inanan herkese tanıdık sözlerdi. Bu peygamberlik sözü binlerce kişinin dudaklarında imanlarının parolası olarak tekrarlandı. Tümü en parlak beklentilerinin ve en değerli umutlarının burada önceden bildirilen olaylara bağlı olduğunu hissediyordu. Bu peygamberlik günlerinin 1844 sonbaharında sona erdiği ortaya konmuştu. Adventistler de Hristiyan aleminin geri kalanı gibi tapınağın dünya ya da onun bir kısmı olduğu düşüncesine sahiptiler. Tapınağın temizlenmesinin muazzam son günde dünyanın ateşle arıtılması olduğunu düşünüyorlardı. Bu da ikinci gelişte meydana gelecekti. Bu nedenle Mesih'in yeryüzüne 1844 yılında döneceği sonucuna ulaşılmıştı. Ancak belirlenen zaman geçmiş ve Rab görünmemişti. İmanlılar Allah'ın sözünün hata yapmayacağını biliyorlardı. Peygamberlik sözünü yorumlamalarında bir hata olmalıydı. Peki yanlışlık neredeydi? Pek çok kişi zorluk düğümünü acelecilikle kesmeyi tercih ederek 2300 günün 1844 yılında sona erdiğini inkar ettiler. Mesih'in onu bekledikleri zaman gelmemiş olması haricinde bunun için hiçbir neden gösterilemezdi. Peygamberlik günleri 1844 yılında sona ermiş olsaydı, Mesih'in dünyayı ateşle arıtarak tapınağı temizleyecek olacağı iddiasında bulundular. O gelmediğine göre de günler sona ermiş olamazdı. Bu sonucu kabul etmek, peygamberlik dönemlerinin önceki hesaplanışını yatsımak demekti. 2300 günün Artahşasta'nın Yeruşalim'in onarımı ve yeniden inşasına yönelik emrinin yürürlüğe girdiği tarihte milattan önce 457 sonbaharında başladığı anlaşılmıştı. Bu tarih başlangıç noktası olarak alındığında Daniel 9. bölüm 25'ten 27'ye kadar ayetlerinde açıklanan dönemdeki tüm olayların gerçekleşmesinde mükemmel bir uyum oluyordu. 69 hafta, 2300 yılın ilk 483 yılı, meshedilmiş hükümdar olan Mesih'e kadardı. Mesih'in vaftizi ve kutsal ruhla meshedilmesi ise milattan sonra 27 yılında gerçekleşerek belirtilen niteliği tamı tamına yerine getirmişti. 70. haftanın ortasında Mesih kesilip atılacaktı. Mesih vaftizinden 3,5 yıl sonra milattan sonra 31 ilkbaharında çarmıha gerildi. 70 hafta yani 490 yıl özellikle Yahudilerle ilgiliydi. Bu dönemin bitiminde ulus Mesih'i reddettiğini, onun öğrencilerine zulmederek onaylamış oldu ve milattan sonra 34 yılında elçiler Yahudi olmayan uluslara gittiler. 2300 yılın ilk 490 yılı, o zaman sona erdiğinden geriye 1810 yıl kalıyordu. Milattan sonra 34 yılından itibaren 1810 yıl, 1844 tarihine ulaşıyor. Melek, sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak demişti. Peygamberlik sözünün önceki niteliklerinin tümü belirlenen zamanda tartışmasız olarak yerine gelmişti. Bu hesaplamaya göre her şey net ve tutarlıydı. Yalnızca kutsal yerin düzene konulmasının 1844 yılında gerçekleştiğine dair herhangi bir olay görülmemişti. Günlerin o tarihte sona erdiğinin inkar edilmesi tüm konuyu kargaşa içinde bırakıyor ve peygamberlik sözlerinin yanılmaz bir şekilde yerine gelmeleriyle tesis edilmiş olan konumlardan vazgeçmek anlamına geliyordu. Fakat Allah halkını büyük Advent hareketinde yönlendirmişti. Onun gücü ve yüceliği çalışmaya dahil olmuştu ve bunun karanlıkta ve hayal kırıklığında son bulmasına, sahte ve fanatik bir heyecan olarak kınanmasına izin vermeyecekti. O, kendi sözünü şüphede ve belirsizlikte bırakmayacaktı. Pek çok kişinin peygamberlik dönemlerinin önceki hesaplanışını bırakmasına ve bu hesaplara dayanan akımın doğruluğunu inkar etmelerine rağmen, diğerleri kutsal yazılar ve Allah'ın ruhu tarafından desteklenen iman ve deneyim hususlarını terk etmekte isteksizdiler. Peygamberlik sözlerini incelerken, sağlam yorumlama ilkelerini uyguladıklarına inanıyorlardı. Elde etmiş oldukları hakikatlere sıkı sıkıya sarılmak ve aynı kutsal kitap araştırma yolunda devam etmek görevleriydi. İçten dualarla konumlarını gözden geçirdiler ve hatalarını ortaya çıkarmak için kutsal yazıları incelediler. Peygamberlik dönemlerinin hesaplanmasında bir hata göremediklerinden tapınak konusunu daha yakından incelemeye yöneltildiler. Araştırmalarında yeryüzünün tapınak olduğuna dair yaygın görüşü destekleyen hiçbir kutsal yazı kanıtı olmadığını öğrendiler. Fakat kutsal kitapta tapınak konusunun niteliğinin, konumunun ve hizmetlerinin tam bir açıklamasını buldular. Kutsal yazı yazarlarının tanıklığı konuyu her türlü şüphenin ötesine taşıyacak kadar açık ve genişti. Elçi Pavlus, İbranilere mektupta şunları söylüyor. İlk anlaşmanın tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı. Bir çadır kurulmuştu. Kutsal yer denen birinci bölmede kandillik, masa ve adak ekmekleri bulunurdu. İkinci perdenin arkasında en kutsal yer denen bir bölme vardı. Altın buhur sunağıyla her yanı altınla kaplanmış anlaşma sandığı buradaydı. Sandığın içinde altından yapılmış man testisi, Harun'un filizlenmiş değneği ve anlaşma levhaları vardı. Sandığın üstünde bağışlanma kapağını gölgeleyen yüce keruvlar dururdu. İbraniler 9. bölüm 1'den 5. ayete kadar. Burada Pavlus'un bahsettiği tapınak, Musa'nın Allah'ın emriyle en yüce olanın yeryüzündeki ikametgahı olarak yapılan çadırdı. Musa, Allah'la birlikte dağdayken kendisine verilen talimat, aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar idi. Mısır'dan çıkış 25. bölüm 8. ayet. İsrailliler çölde yolculuk ediyorlardı. Bu nedenle tapınma çadırı oradan oraya taşınabilecek bir şekilde şekillendirilmişti. Yine de büyük ihtişama sahip bir yapıydı. Duvarları yoğun bir şekilde altınla kaplanmış ve gümüş yuvalara oturtulmuş dik levhalardan meydana geliyor. Çatısıysa dışta derilerden, en içeride ise keruv resimleriyle güzel bir şekilde işlenmiş, ince ketenlerden olmak üzere bir dizi perdeden yani örtüden oluşuyordu. Yakmalık sunağının bulunduğu dış avlu haricinde, çadırın kendisi kutsal yer ve en kutsal yer denilen iki bölümden meydana geliyordu. Bunlar birbirinden ilk bölmenin girişini örten perdeye benzeyen kalın ve güzel bir perdeyle ayrılıyordu. Kutsal yerin güney bölümünde hem gece hem de gündüz tapınağı ışık veren 7 kandilli bir kandillik, kuzey bölümünde ise adak ekmeği masası bulunuyordu. Kutsal yeri en kutsal yerden ayıran perdenin önünde altından bir buhur sunağı vardı. Bu sunaktan çıkan güzel kokulu buhur, İsrail halkının dualarıyla birlikte gündelik olarak Allah'ın huzuruna yükselirdi. En kutsal yerde, değerli ahşaptan yapılma ve altın kaplı bir sandık olan ve içinde Allah'ın üzerlerine 10 emiri yazdığı 2 taş tabletin saklandığı anlaşma sandığı vardı. Sandığın üzerinde birer kenarda duran ve her ikisi de saf altından işlenmiş olan, iki keruvun gölgelediği muhteşem bir sanat eseri olan bağışlanma kapağı, kutsal sandığın kapağını meydana getiriyordu. Bu bölmede, keruvların arasındaki görkem bulutunda ilahi mevcudiyet tezahür ederdi. İbraniler, Kenan ülkesine yerleşmesinden sonra çadırın yerini Süleyman'ın tapınağı aldı. Bu tapınağın kalıcı bir yapıdan oluşmasına ve daha geniş ölçekli olmasına karşın oranları aynıydı ve benzer şekilde donatılmıştı. Tapınak bu şekliyle Daniel'in zamanında harap olmasının dışında Romalılar tarafından milattan sonra 70 yılında yıkılıncaya kadar varlığını korudu. Bu kutsal kitabın hakkında bilgi verdiği, yeryüzünde var olmuş tek tapınaktır. Pavlus, bunun ilk anlaşmanın tapınağı olduğunu bildirmişti. Peki yeni anlaşmanın hiçbir tapınağı yok mudur? Gerçeği arayanlar, tekrar İbraniler kitabına döndüklerinde, Pavlus'un yukarıda alıntı yapılan sözlerinde ikinci ya da yeni anlaşmanın tapınağının varlığının ima edildiğini gördüler. Onun için ilk çadırın da gerçekten hizmet kuralları ve dünyasal tapınağı vardı. Buradaki dağ bağlacının kullanımı, Pavlus'un bu tapınaktan daha önce bahsettiğini ima etmektedir. Bir önceki bölümün başına dönerek şu sözleri okudular. Söylediklerimizin özü şudur. Göklerde, yüce olanın tahtının sağında oturan, kutsal yerde, insanın değil, Rabbin kurduğu asıl tapınma çadırında görev yapan böyle bir baş kahinimiz vardır. İbraniler 8. bölüm 1. ve 2. ayetler. Burada yeni anlaşmanın tapınağı açıklanmaktadır. İlk anlaşmanın tapınağı insanlarca kurulmuştu. Musa tarafından inşa edilmişti. Bu tapınaksa insanlarca değil, Rab tarafından kurulmuştur. O tapınakta dünyasal görevliler hizmetlerini yerine getiriyorlardı. Bundaysa yüce baş rahibimiz Mesih Allah'ın sağında görev yapmaktadır. Bir tapınak yeryüzündeydi, diğeri ise göktedir. Ayrıca Musa'nın inşa ettiği tapınak bir örneğe göre yapılmıştı. Rab ona şu talimatları verdi. Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim. Örneğe tıpatıp uygun yapın. Ve talimat tekrar verildi. Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Mısır'dan çıkış 25. bölüm 9. ve 40. ayetler. Pavlus ilk tapınağın içinde sunulan kurbanlarla sunular olan şimdiki çağ için bir örnek olduğunu, kutsal yerlerinin göklerde olan örnekler olduklarını, yasaya göre armağanlar sunan rahiplerin göktekinin örneği ve gölgesi olan tapınakta hizmet ettiklerini ve Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdiğini söyler. İbraniler 9. bölüm 9. ve 23. ayet, 8. bölüm 5. ayet, 9. bölüm 24. ayet. İsa'nın bizim yararımıza hizmet ettiği gökteki tapınak, Musa'nın inşa ettiği ve aslının örneği olan tapınağın muazzam orijinalidir. Allah, ruhunu dünyasal tapınağı inşa edenlerin üzerine koydu. Onun inşasında sergilenen sanatsal beceri, ilahi hikmetin bir tezahürüydü. Duvarlar som altın görünümündeydi ve altın kandilliğin 7 kandilinin ışığını her yöne yansıtıyordu. Adak ekmeği masası ve buhur sunağı parlatılmış altın gibi parıldıyordu. Tavanı meydana getiren muhteşem perde, mavi, mor ve kırmızı renklerle karışık dokunmuş melek resimleriyle sahneye güzellik katıyordu. İkinci perdenin ardındaysa, baş rahipten başka hiç kimsenin içeri girip de yaşayamayacağı Allah'ın görkeminin görülebilir tezahürü olan kutsal Şekine vardı. Dünyasal tapınağın benzersiz görkemi, öncümüz Mesih'in bizim için Allah'ın tahtı önünde hizmet ettiği göksel tapınağın ihtişamını insan görünüşüne yansıtmaktaydı. Kralların kralının ikametgahı, binlerce binlerin ona hizmet ettiği, on binlerce on binlerin onun önünde durduğu yerin Daniel 7. bölüm 10. ayet, ebedi tahtın ihtişamıyla dolu parlak muhafızları olan serafların saygıyla yüzlerini örttükleri o tapınağın insan eliyle inşa edilmiş olan en muhteşem yapıda enginliğinin ve ihtişamının ancak soluk bir yansıması bulunabiliyordu. Yine de göksel tapınakla ve orada insanın kurtuluşu için gerçekleştirilen muazzam işle ilgili önemli gerçekler, yeryüzündeki tapınak ve onun hizmetleriyle öğretilmişti. Gökteki tapınağın kutsal yerleri, yeryüzündeki tapınakta bulunan iki bölmeyle temsil ediliyordu. Elçi Yuhanna'ya, Allah'ın gökteki tapınağının bir görümü verilmişti. Orada tahtın önünde alev alev yanan 7 meşale görmüştü. Vahiy 4. bölüm 5. ayet. Altın bir buhurdan taşıyan başka bir meleğin gelip sunağın önünde durduğunu gördü. Tahtın önündeki altın sunakta bütün kutsalların dualarıyla birlikte sunmak üzere kendisine çok miktarda buhur verildi. Vahiy 8. bölüm 3. ayet. Peygamberin gökteki tapınağın ilk bölmesini görmesine izin verilmişti. Orada 7 meşaleyi ve altın sunağı gördü. Bunlar gökyüzündeki tapınakta altın kandillik ve buhur sunağı ile temsil ediliyordu. Tekrar Tanrı'nın gökteki tapınağı açıldı. Vahiy 11. bölüm 19. ayet. Ve iç perdenin içerisine, en kutsal yere baktı. Burada onun anlaşma sandığını gördü. Buysa Musa tarafından yapılan ve Allah'ın yasasını içeren kutsal sandıkla temsil edilmişti. Böylece konuyu araştıranlar gökteki bir tapınağın varlığına dair tartışmasız kanıtlar buldular. Musa dünyasal tapınağı kendisine gösterilen örneğe göre yapmıştı. Paulus bu örneğin gökte bulunan gerçek tapınak olduğunu öğretiyor. Yuhanna ise onu gökte gördüğüne tanıklık ediyor. Allah'ın ikametgahı olan gökteki tapınakta, onun tahtı doğruluk ve adalet üzerine kuruludur. En kutsal yerde, tüm insanlığın buna göre denendiği muazzam doğruluk kuralı olan onun yasası bulunur. Yasa levhalarını içeren sandık, Mesih'in önünde kendi kanıyla günahkarlar yararına şefaat ettiği bağışlanma kapağıyla örtülüdür. İnsanlığın kurtuluşunda adaletin ve merhametin birlikteliği bu şekilde temsil edilir. Yalnızca sınırsız bilgeliğin tasarlayabileceği ve sınırsız gücün gerçekleştirebileceği bu birliktelik tüm göğü hayret ve hayranlık içinde bıraktıran bir birlikteliktir. Dünyasal tapınaktaki bağışlanma kapağına saygıyla bakan keruvlar, göksel orduların kurtarış işini büyük bir ilgiyle düşünmelerini simgeler. Meleklerin bakmayı arzuladığı merhamet sırrı işte budur. Allah'ın hem adil olup hem de tövbe eden günahkarı aklayarak düşkün insanlıkla ilişkisini yenileyebilmesi, Mesih'in sayısız kalabalıkları dipsiz yıkım çukurundan kurtarması ve onlara hiçbir zaman düşmemiş olan meleklerle birlik olmak ve Allah'ın huzurunda sonsuza dek yaşamak üzere kendi doğruluğunun lekesiz giysilerini giydirmesi. Mesih'in insanlık yararına ara buluculuk işi, Zekeriya'nın Dal adındaki adamla ilgili harika peygamberlik sözünde sunulmuştur. Peygamber şöyle diyor: Rabbin tapınağını kuracak olan O'dur. Görkemle kuşanacak. Babanın tahtında oturup egemenlik sürecek. Tahtında oturan kahin olacak. İkisi arasında tam bir uyum olacak. Zekeriya 6. bölüm 12. ve 13. ayetler. Rabbin tapınağını kuracak olan O'dur. Mesih kurbanlığı ve arabuluculuğuyla Allah'ın kilisesinin hem temeli hem de kurucusu oldu. Elçi Paulus ona bütün yapının Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseldiği köşe taşı olarak işaret ediyor. Ve siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz, diyor. Efesliler 2. bölüm 20'den 22. ayete kadar. Görkemle kuşanacak düşkün insanlık neslinin kurtarılmasının ihtişamı Mesih'e aittir. Sonsuz çağlar boyunca fidyeyle kurtarılanlar şu ilahiyi söyleyecekler: Yücelik ve güç sonsuzlara dek. Bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan Mesih'in olsun. Vahiy 1. bölüm 5. ve 6. ayetler. O tahtından oturup egemenlik sürecek. Tahtında oturan kahin olacak. Henüz görkemli tahtında değil, çünkü yücelik krallığı henüz kurulmamıştır. Arabuluculuk görevi sona ermeden Allah ona atası Davut'un tahtını, sonu gelmeyecek olan krallığı vermeyecektir. Luka 1. bölüm 32. ve 33. ayetler. Mesih şimdi bir rahip olarak babayla birlikte tahta oturmaktadır. Vahiy 3. bölüm 21. ayet. Öncesiz ve sonrasız kendiliğinden mevcut olanla birlikte taht üzerinde acılarımızı taşıyan ve elemlerimizi yüklenen, denenenlere yardım edilebilmesi için her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiş olan kişi oturmaktadır. Eğer biri günah işlerse babanın yanında bir savunucumuz vardır. Yeşaya 53. bölüm 4. ayet KM, İbraniler 2. bölüm 18. ayet, 4. bölüm 15. ayet, 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayet KI. Onun arabuluculuğu deşilen ve kırılan bir bedenle kusursuz bir yaşantıyla gerçekleştirilmektedir. Yaralı eller, delinen böğür, zedelenmiş ayaklar, kurtarılması için böyle muazzam bir bedel ödenen düşkün insan için şefaat etmektedir. ikisi arasında tam bir uyum olacak. Oğlun sevgisinden az olmayan, babanın sevgisi, kaybolmuş insanlığın kurtuluş pınarıdır. İsa gitmeden önce öğrencilerine şunları söyledi. Sizin için babadan istekte bulunacağımı söylüyorum. Çünkü babanın kendisi sizi seviyor. Yuhanna 16. bölüm 26. ve 27. ayetler. Dünyayı kendisiyle barıştırarak Allah Mesih'teydi. 2. Korintliler 5. bölüm 19. ayet Kİ. Ve yukarıdaki tapınakta gerçekleştirilen hizmette de ikisi arasında tam bir uyum olacak. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3. bölüm 16. ayet. Tapınak nedir sorusu kutsal yazılarda açıkça yanıtlanmıştır. Kutsal kitapta kullanılan tapınak kavramı öncelikle göksel şeylerin bir örneği olarak Musa tarafından inşa edilen tapınağı, ikinci olarak da dünyasal tapınağın işaret ettiği gökteki gerçek tapınağı ifade etmektedir. Mesih'in ölümüyle örneksel hizmet son bulmuştur. Gökteki gerçek tapınak yeni anlaşmanın tapınağıdır. Daniel 8. bölüm 14. ayetindeki peygamberlik sözü de bu dönemde yerine geldiğine göre orada bahsedilen tapınak yeni anlaşmanın tapınağı olmalıdır. 2300 günün sonunda 1844 yılına gelindiğinde yeryüzünde bir tapınak yoktu. Bu nedenle 2300 akşam sabah olacak, sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak şeklindeki peygamberlik sözü tartışmasız olarak gökteki tapınağa işaret etmektedir. Fakat en önemli soru henüz yanıtlanmamıştır. Tapınağın yeniden düzene konulması, temizlenmesi ne demektir? Dünyasal tapınakla ilgili böyle bir hizmetin olduğu eski ahit yazılarında belirtilmektedir. Peki gökte temizlenmesi gereken herhangi bir şey olabilir mi? İbraniler 9. bölümde hem dünyasal hem de göksel tapınakların temizlenmeleri açıkça öğretilmektedir. Yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır. Kan dökülmeden bağışlama olmaz. Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti. İbraniler 9. bölüm 22. ve 23. ayetler. Yani Mesih'in değerli kanıyla. Hem örneksel hem de gerçek hizmette temizlenme kanla gerçekleştirilmelidir. İlkinde hayvanların kanıyla, ikincisinde ise Mesih'in kanıyla. Paulus bu temizlenmenin kanla gerçekleştirilmesinin gerekmesine neden olarak kan dökülmeksizin bağışlanma olmadığını belirtiyor. Tamamlanacak olan iş bağışlanma, yani günahın ortadan kaldırılmasıdır. Peki gerek gökteki, gerek yeryüzündeki tapınakla bağlantılı günah nasıl mevcut olabilir? Bu simgesel hizmete bakılarak öğrenilebilir. Zira yeryüzünde görev yapan rahipler, göktekinin örneği ve gölgesi olana hizmet ediyorlardı. İbraniler 8. bölüm 5. ayet. Dünyasal tapınağın hizmeti iki kısımdan oluşuyordu. Rahipler her gün kutsal yerde hizmet ediyorlardı. Baş rahip ise tapınağın temizlenmesi için yılda bir kez en kutsal yerde özel bir kefaret işi gerçekleştiriyordu. Tövbe eden günahkarlar gün be gün sunularını getirir. Ellerini kurbanın kafasına koyar, günahlarını itiraf eder. Böylelikle bunları simgesel olarak kendisinden masum kurbanlık hayvana aktarırdı. Bundan sonra hayvan kesilirdi. Elçi kan dökülmeden günahların bağışlanmasının mümkün olmadığını söylüyor. Etin canı kandadır. Levililer 17. bölüm 11. ayet KM. Allah'ın yasasının çiğnenmesi, suç işleyenin can vermesini gerektiriyordu. Suçunu kurbanın yüklendiği günahkarın, kaybedilen hayatını simgeleyen kan, rahip tarafından kutsal yere götürülerek, arkasında günahkarın çiğnemiş olduğu yasayı içeren sandığın yer aldığı perdenin önünde serpilirdi. Bu törenle günah kan aracılığıyla simgesel olarak tapınağa aktarılmış oluyordu. Bazı durumlarda kan kutsal yere götürülmüyor, onun yerine hayvanın eti rahip tarafından yeniliyordu. Bu Musa tarafından Harun'un oğullarına şu talimatla bildirilmişti. Topluluğun suçunu üstlenmeniz için Rab onu size vermişti. Levililer 10. bölüm 17. ayet. Her iki törende günahın tövbekardan tapınağa aktarılmasını simgeliyordu. Yıl boyunca günden güne yapılan iş buydu. İsrail'in günahları bu şekilde tapınağa aktarılıyor. Dolayısıyla giderilmeleri için özel bir işe gerek duyuluyordu. Allah, kutsal bölmelerin her biri için özel bir kefaret uygulanmasını emretti. En kutsal yeri İsrail halkının kirliliklerinden, isyanlarından, bütün günahlarından arındıracak, buluşma çadırı içinde aynı şeyi yapacak. Çünkü kirli insanların arasında bulunuyor. Sunak içinde İsrail halkının kirliliğinden arındırıp kutsal kılacak bir kefaret uygulanacaktı. Levililer 16. bölüm 16. ve 19. ayet. Yılda bir kez kefaret gününde rahip tapınağın temizlenmesi için en kutsal yere giriyordu. Burada gerçekleştirilen işle yıllık hizmet turu tamamlanıyordu. Kefaret gününde tapınma çadırının kapısına iki yavru teke getirilir ve biri Rab için, biri Azazel için olmak üzere üzerlerine kura çekilirdi. 8. ayet. Kurada Rab'be düşen teke halk için günah sunusu olarak kurban edilecekti. Rahipse onun kanını perdenin iç yanına getirerek bağışlanma kapağı üzerine ve bağışlanma kapağının önüne serpecekti. Kan ayrıca perdenin önündeki buhur sunağı üzerine de serpilecekti. Harun iki elini tekenin başına koyacak, İsrail halkının bütün suçlarını, isyanlarını, günahlarını açıklayarak bunları tekenin başına aktaracak. Sonra bu iş için atanan bir adamla tekeyi çöle gönderecek. Teke, İsrail halkının bütün suçlarını yüklenerek ıssız bir ülkeye taşıyacak. 21. ve 22. ayetler. Salınan teke bir daha İsrail ordugahına dönmezdi. Onu götüren adamınsa ordugaha dönmeden önce kendisini ve giysilerini suyla yıkaması zorunluydu. Tüm bu tören İsraillilere Allah'ın kutsallığını ve günahtan ne kadar çok iğrendiğini telkin edecek şekilde tasarlanmıştı. Ayrıca onlara günahla kirlenmeden temas etmelerinin imkansız olduğunu gösteriyordu. Bu kefaret işi gerçekleştirilirken herkesin canlarına eziyet etmesi gerekiyordu. Tüm işler bir kenara bırakılmalı, tüm İsrail topluluğu o günü Allah'ın önünde tam bir alçak gönüllülükle ve duayla, oruçla ve kalplerinin derinliklerini araştırarak geçirmeliydi. Kefarete dair önemli gerçekler örneksel törenlerle öğretilmektedir. Günahkarın yerine bir temsilci kabul ediliyordu. Fakat kurbanın kanıyla günah ortadan kaldırılmıyordu. Bu nedenle tapınağa aktarıldığı bir araç sağlanmıştı. Kan sunusu yoluyla günahkar yasanın yetkisini tanımış, yasayı çiğneyerek işlediği günahı itiraf etmiş ve gelecek olan kurtarıcıya iman yoluyla bağışlanma arzusunu ifade etmiş olurdu. Ancak buna rağmen yasanın getirdiği mahkumiyetten tamamen özgür kılınmıyordu. Kefaret gününde baş rahip cemaatten sunuyu aldıktan sonra bu sununun kanıyla birlikte en kutsal yere gidiyor ve kanı bağışlanma kapağına, yasanın taleplerini karşılaması amacıyla doğrudan yasanın üzerine serpiyordu. Bundan sonra ara bulucu niteliğiyle günahları kendi üzerine alıyor ve tapınaktan götürüyordu. Ellerini çöle salınacak tekenin başının üzerine koyarak tüm bu günahları onun üzerinde itiraf ediyor. Böylelikle bunları simgesel olarak kendisinden tekeye aktarmış oluyordu. Sonra teke bunları alıp götürüyor. Böylece sonsuza dek halktan uzaklaştırıldıkları kabul ediliyordu. Bu, göktekinin örneği ve gölgesi olana edilen hizmetti. Dünyasal tapınakta örneksel olarak yapılanlar, göksel tapınağın hizmetinde gerçekte yapılıyordu. Kurtarıcımız, göğe yükselişinin ardından baş rahibimiz olarak çalışmaya başladı. Pavlus şöyle diyor: Mesih asla kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi. İbraniler 9. bölüm 24. ayet. Kahinin yıl boyunca tapınağın ilk bölmesinde kapıyı oluşturan ve kutsal yeri dış avludan ayıran perdenin arkasındaki iç bölmedeki hizmeti, Mesih'in göğe yükseldiğinde başladığı hizmeti temsil etmektedir. Rahibin günlük hizmetteki işi, günah sunusunun kanını ve İsrail halkının dualarıyla birlikte yükselen buhuru Allah'ın huzurunda sunmaktı. Mesih de babanın huzurunda günahkarların yararına kendi kanıyla şefaat etmiş, ayrıca tövbekâr imanlıların dualarını kendi doğruluğunun değerli hoş kokusuyla birlikte onun huzurunda sunmuştur. Gökteki tapınağın ilk bölmesindeki hizmet işte böyleydi. Mesih'in izleyicilerinin imanı, onu göğe yükselip gözden kaybolurken oraya, tapınağın ilk bölümüne dek izlemişti. Umutları buraya odaklanmıştı. Paulus'un dediği gibi, canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu umut, perdenin arkasındaki iç bölmeye geçer. Melkisedek düzeni uyarınca, sonsuza dek baş kahin olan İsa, oraya uğrumuza öncü olarak girdi. Tekelerle, danaların kanıyla değil, sonsuz kurtuluşu sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. İbraniler 6. bölüm 19. ve 20. ayetler, 9. bölüm 12. ayet. Bu hizmet 18 yıl boyunca tapınağın ilk bölmesinde devam etti. Tövbekâr imanlıların yararına şefaat eden Mesih'in kanı, babanın onları bağışlamasını ve kabullenmesini sağlamış, ancak günahları yine de kayıtları içeren kitaplarda kalmıştır. Örneksel törenlerde yıl sonunda bir kefaret eylemi olduğu gibi, Mesih'in insanlığı kurtarma işinin tamamlanmasından önce de günahın tapınaktan giderilmesi için bir kefaret işi vardır. 2300 gün sona erdiğinde başlayan hizmet işte budur. O zaman Daniel peygamberin önceden bildirdiği gibi baş rahibimiz en kutsal yere girerek muazzam işinin son kısmına, tapınağın temizlenmesine başlamıştır. Eski zamanlarda insanların günahlarının imanla günah sunusuna yüklendiği ve onun kanı aracılığıyla simgesel olarak dünyasal tapınağa aktarıldığı gibi, yeni anlaşmada da tövbekârların günahları imanla Mesih'in üzerine yüklenmiş ve gerçekte göksel tapınağa aktarılmıştır. Ve dünyasal tapınağın temizlenmesinin kendisini kirleten günahların giderilmesiyle tamamlandığı gibi göksel tapınağın temizlenmesi de orada kaydedilmiş olan günahların giderilmesi ya da silinmesiyle tamamlanacaktır. Ancak bu işlem tamamlanmadan önce kimlerin günahtan tövbe ve Mesih'e iman yoluyla onun kefaretinden yararlanmaya hak kazandığının belirlenmesi için kayıtları içeren kitapların incelenmesi gerekir. Bu nedenle tapınağın temizlenmesi bir araştırma çalışması, bir yargı işi içerir. Bu çalışma Mesih'in halkını kurtarmak için gelişinden önce gerçekleştirilmelidir. Zira geldiğinde herkese yaptığının karşılığını vermek üzere ödülleri yanında olacaktır. Vahiy 22. bölüm 12. ayet. Böylece peygamberlik sözünün ışığını izleyenler, Mesih'in 2300 günün sonu olan 1844 yılında yeryüzüne gelmek yerine gelişine hazırlık niteliğindeki kefaretin tamamlanış işlemini gerçekleştirmek için göksel tapınağın en kutsal yerine girdiğini gördüler. Ayrıca günah sunusu kurban olarak Mesih'e işaret ederken ve baş rahip Mesih'in arabuluculuğunu temsil ederken aynı zamanda çöle salınan tekenin de günahın kaynağı olan ve gerçekten tövbekâr olanların günahlarının sonunda üzerine yükleneceği şeytanı örneklediği görüldü. Başrahip günah sunusunun kanı aracılığıyla günahları tapınaktan temizlerken bunları çöle salınan tekenin üzerine yüklüyordu. Mesih de hizmetinin sonunda halkının günahlarını kendi kanıyla göksel tapınaktan temizlerken bunları yargının infazında son cezayı üstlenmesi gereken şeytanın üzerine yükleyecektir. Çöle salınan teke, İsrail topluluğuna bir daha asla dönmemek üzere ıssız bir diyara gönderiliyordu. Böylece şeytan da Allah'ın ve onun halkının huzurundan sonsuza dek sürgün edilecek, günahın ve günahkarların son yıkımında varlığına son verilecektir.